Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan herkese merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere tekrar karşınızdayım. Türkiye'nin gündeminde bir anda Katar ön plana çıkmış durumda. Özellikle 27 Kasım'da Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani Başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan 10 anlaşma tartışma gündemine oturdu. Hatta Katar'a yönelik satışlar, hisse devirleri, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan anlaşmalar muhalefetin tepkisine ve eleştirilerine neden oldu. Başka bir ülke yok mu? Neden hep Katar, hep Katar büyük iktidar, neden hep Katar'la bu anlaşmaları imzalıyor diye tepkiler gösterildi. Hatta CHP sözcüsü Faik Öztrak, bari Türkiye'nin tapusunu da Katar'a verin diye iktidara bir eleştiri yöneltti. Peki bu anlaşmalar neden tartışma yarattı? Şöyle bir geriye dönüp kısaca baktığımız zaman gerçekten de son dönemde Katar sermayesi Türkiye'de oldukça aktif. 2018'deki Amerika ile yaşanan ambargo krizi, Rahip Brunson krizinden sonra kurlarda bir hareketlilik yaşanmıştı. Türkiye'ye ambargo başlatılmıştı. O dönemde Katar emiri Ankara'ya geldi ve Türkiye'de 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını vaat etti. Bugüne kadar şöyle bir baktığımız zaman Katar Türkiye'de evet yatırım yapıyor ancak bunlar hep mevcut tesislerin satın alınması, Türkiye'nin karlı, verimli, faal olan kuruluşların devralınması, ortak olunması şeklinde gerçekleşen yatırımlar. Bir de tabii merkez bankaları arasındaki swap anlaşması en son 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkartılmıştı. Tutar yani 15 milyar dolar karşılığı Katar riyali Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda tutuluyor swap hesabında. Tabii bunun fazla bir katkısı yok çünkü Katar riyali convertible bir para değil. Ancak bu defa yapılan anlaşmalarda İstanbul'da en köklü, en eski alışveriş merkezlerinden İstinye Park Katar'a devredildi. Katarlı yatırımcıların ortaklığına devredildi. Haliç'teki çok büyük bir yatırım, turizm ve yat yatırımı projesi, Antalya Limanı'nın işletmesi. Ama tabii bunların yanı sıra işte bir su yönetimi anlaşması var. Serbest bölgelerin tanıtımı ile ilgili anlaşmalar var. Tabii ki bir de Borsa İstanbul'un %10 hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne devredilmesini öngören anlaşma var. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Katar'la anlaşmaların devam edeceği duyuruldu. Hatta muhalefetin tepkileri de eleştirildi. Bir başka yabancı ülke Türkiye'de bu yatırımları yapsaydı aynı tepkiler gösterilir miydi diye. Katar bu şekilde Türkiye'nin tartışma gündemine otururken bir başka gelişme daha yaşandı. Daha önce hatırlayacaksınız tank palet fabrikası, Sakarya'daki tank palet fabrikası önce BMC'ye devredilmişti. Cumhurbaşkanı'na yakın iş adamlarına, Ethem Sancağ'ın şirketine. Ardından da bu şirkete Katar ordusu %50 ortak olmuştu. Muhalefet uzunca bir süredir tank palet fabrikasının Katar'ın ortak edilmesini eleştiriyordu. Bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Katar'la imzalanan anlaşmaları gündeme getiriyordu. Bunlar tartışılıyordu. Diğer yandan da yine tank palet fabrikası konusuna değindi. Orada şöyle bir ifade kullandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Fiyatı ne kadar bilinmiyor. 20 milyar dolar deniliyor. Tabii bu sözler bir anda sosyal medyada çok büyük bir tartışma başlattı. Özellikle iktidara yakın hesaplardan Ali Mahir Başarır'a yönelik sert tepkiler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. AKP sözcülerinden açıklamalar geldi. Ve Ali Mahir Başarır işte Türk ordusu satılmıştır dedi şeklinde bir yorumla sosyal medyada bu görüntüler ve programa ilişkin söylemler dolaşıma sokuldu. Şimdi bunun sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Önce Radyo Televizyon Üç Kurulu soruşturma başlattığını açıkladı. Ali Mahir Başarı'nın katıldığı programla ilgili. Arkasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağılamak, hakaret etmekten Ali Mahir Başar için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da tabii bir yazılı açıklama yaparak hukuki yollara başvurulacağını duyurdu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde CHP'li Başarır'la ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Tabii iktidarın özellikle Katar'la ilgili anlaşmalara yönelik muhalefetten gelen tepkileri bir yandan karşılaması, bir yandan bunlara cevap yetiştirmesi ama diğer taraftan da bu konuyu sanki farklı bir boyutuyla muhalefeti baskılamak için yargıya taşıması, milletvekilleri hakkında soruşturmalar başlatılması bir başka boyut. Cumhuriyet Halk Partisi Ali Mahir Başarır'a sahip çıkan açıklamalar yaptı. Grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Altay'ın açıklamaları var. Sözlerinin çarpıtıldığını dile getiriyorlar. Zaten Ali Mahir Başarır da televizyonda ne söylediğim belli. Dolayısıyla benim sözlerimi amacını aşan bir şekilde yorumlayıp bir kampanya başlatıyorlar diye kendisini savundu. Katar'la ilgili bu tartışma devam edecek gibi görünüyor. Bir anda iç politika gündeminin ilk sırasına oturdu. İktidarla muhalefet arasında 2 milyon nüfuslu küçücük Türkiye'nin pek çok ilinden daha küçük bir ülke ama parasıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda, sermayelerde neredeyse siyasetin turnusol kağıdına dönüştü. Tabii başka hiçbir ülkeden yatırım gelmiyor Türkiye'ye son dönemde. Katar belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor. Medyadan, finans kuruluşlarına, bankalara, gayrimenkul yatırımlarına varana kadar dediğim gibi Türkiye'nin faal ve oldukça karlı işletmelerini Katar sermayesi satın alıyor. Şimdi bu iş artık hukuka da, yargıya da intikal etmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Ali Mahir Başarır'la ilgili açılacak davaların, yürütülecek soruşturmaların peyderpey sonuçlarını göreceğiz. Şöyle bir dönüp baktığımızda bu hafta aslında önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak 3 Aralık'ta ve muhtemelen TÜİK'in verilerinin güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlenecek. Çünkü Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışı 475 bas puan olmasına karşılık fazla bir etki yaratmadı piyasalarda. Burada da özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının zaten gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla da Merkez Bankası'nın enflasyonu esas alarak yaptığı bu faiz artışının gereken etkiyi yaratmadığı yorumları ön plana çıkıyor ki doğru ve haklı yorumlar bunlar. Çünkü halkın algıladığı gerçek enflasyon olarak dile getirilen rakamlar %15'in çok üzerinde ama Türkiye İstatistik Kurumu kendi topladığı fiyatlarda piyasalardakinin oldukça altında rakamlar ilan ediyor diye iddiaları var muhalefetin. O yüzden de gerek işsizlik, gerek enflasyon, gerekse pazartesi günü 30 Kasım'da açıklanacak olan 3. çeyrek büyüme hızıyla ilgili rakamlarda tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer bu tartışmalar sürerse tabii ki 24 Aralık'taki para politikası kurulu toplantısı öncesinde oluşacak atmosfere göre yeniden bir faiz artışı kararı almak zorunda kalabilir Merkez Bankası. Bunu zorlayacak başka gelişmeler de var Aralık ayının takvim içerisinde. Bunlardan bir tanesi 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Burada da zirvenin gündeminde Türkiye'ye Doğu Akdeniz'le ilgili yaptırım uygulanıp uygulanmaması konuşacak Avrupa Birliği liderleri. Hem enflasyon hem faiz tartışmaları hem Türkiye'nin yatırım çekememesi ve diğer taraftan da AB liderlerinin Türkiye'ye yaptırım gündemli bir toplantı gerçekleştirecek olması tabii ki ekonomide yansımalarını gösterecek gelişmeler. Yapılan yorumlara bakıldığında, uzmanların değerlendirmelerine bakıldığında Almanya'nın bir kez daha Türkiye'ye yaptırımları asgari düzeyde tutmak için çaba göstereceği yönünde yorumlar var. Ama diğer taraftan da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa bastırıyor. Türkiye'ye artık yeteri kadar müsamaha gösterildi diyorlar. Mutlaka yaptırım uygulanması gerekir diyorlar. Bu konuda Avrupa Birliği liderlerinin vereceği kararda gerek 24 Aralık'taki faiz kararında gerekse Türkiye ekonomisinin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerine yönelik verilerde etkili olacak. Tabii bir başka etkili olacak konu neydi? Hükümetin yargıda hukuk devletini güçlendirmek, demokrasiyi ve özgürlükleri genişletmek için yeni bir dönem başlattığını, bir reform seferberliğine gittiğini duyurmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından yapıldı bu açıklamalar. Ancak hemen akabinde bir takım tartışmalar yaşandı. İşte Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bülent üyesi Bülent Arınç istifa etmek zorunda kaldığı yaptığı açıklamalar sonrasında yine AKP'nin kurucularından İhsan Arslan özellikle çözüm sürecine ilişkin, yargıdaki bir takım davalara ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında disipline sevk edildi ihraç talebiyle. Böyle bir tablo bir anda bu reform seferberliğine yönelik beklentilerin de dozunu aşağıya çekti. Yani çok fazla beklentiye girmeye gerek olmadığı kanısı yaygınlaşmaya başladı. Bunların yine sözde kalacak bir takım adımlar olacağı yönündeki yorumlar öne çıktı. Ama hükümet buna karşı bir hamle başlattı. Neydi o hamle? İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan ve diğer bazı bakanlar iş adamı örgütlerini, işveren örgütlerini ziyaret etmeye başladılar. TÜSİAD ziyaret edildi. Daha sonra hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bir araya geldi bakanlar. Bu hafta içerisinde de müstakil sanayici ve iş adamları ziyareti var. Yani sermaye kesimine, iş dünyasının temsilcilerine giderek yapılacak hukuk reformunu anlatmayı tercih ediyor ve onların önerilerini alıyor iktidar ve bakanlar. Tabii bu da bir takım soru işaretlerini, tartışmaları beraberinde getiriyor. Yani demokrasi, özgürlükler, hukuk devletinin güçlendirilmesi, yargı reformu sadece sermaye kesimi için mi yapılacak? Sadece bu kesimin ihtiyacı olan gerekler mi bunlar? Oysa işte işçi sendikaları var, memur sendikaları var, esnaf ve çiftçi örgütleri var, Ziraat Odaları Birliği var, Türk Tabipler Birliği gibi, Mimar Mühendis Odaları gibi, barolar gibi sivil toplumun önde gelen örgütleri, organizasyonları var. Eğer bir demokrasi hamlesi, bir reform hamlesi, Türkiye'nin özgürleştirilmesi hamlesi söz konusu olacaksa, bu sadece sermaye kesiminin ihtiyacı olan bir şey değil, tüm Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey. Daha fazla demokrasi deniliyor. Dolayısıyla şimdi iktidarın ağırlıkla sermaye kesimine odaklanması, onların taleplerini öncelikle gerçekleştirme yönünde bir eğilimin içerisine girmesi de bu açıdan yine vaat edilen reform seferberliğinin sınırlı bir kesimin taleplerini karşılayacak şekilde hayata geçirileceği kanaatini güçlendiriyor. Tabii dış politikada ve ekonomide diğer sıcak gelişmeler de yine hafta içerisinde büyük ihtimalle gündeme gelecek. Ama benim sizlere şimdilik Ankara'dan aktaracağım konu başlıkları ve yapacağım değerlendirmeler bu şekilde. Bir başka Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.